Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 22. ayrım. Ella, Mercedes'in arka koltuğuna güçlükle oturup onlarla birlikte Kudüs'e gitti. Giderken evden alacakları eşyaların seçimi ve sandıklanması konusunda Debra'ya yardım edecekti. Kalan eşyaları da onlar adına satacaktı. Evin satılması işiyle Aaron Cohen meşgul olacaktı. David ve Debra mutlu oldukları eski evlerinde başkalarının yaşayacağını düşününce üzülmekten kendilerini alamadılar. David iki kadını evde yalnız bıraktı ve arabasına atlayıp Ayn Karem'e gitti. Mercedes'i bahçe kapısının yanına park etti ve içeriye girdi. Brick onu avlunun üstündeki kasvetli odada bekliyordu. David'in onu selamlaması üzerine başını kaldırıp soğuk gözlerle baktı. Bakışlarında hiçbir acıma ya da sempati ifadesi görülmüyordu. Yüzü tamamen sertti ve kaşlarını çatmıştı. "Oğlumun kanının bulaştığı ellerinle evime geliyorsun." deyince David şaşırdı ve ona baka kaldı. Bir süre konuşmadılar. Sonra Brick karşıdaki duvarın önünde duran yüksek arkalıklı koltuğu gösterdi ve David sessizce gidip oraya oturdu. Brick, "Az acı çekseydin daha fazlasını çektirirdim sana." diye konuştu. "Fakat nefret ve intikam iyi şeyler değildir. Bunu sen de anlamışsındır sanırım." David gözlerini yere indirdi. "Kalbimin sesi tersini söylemesine rağmen bunu yapmayacağım. Ama seni lanetlemekten de kendimi alamıyorum, bunu bilmiş ol. Sen vahşi, dehşet saçan bir gençsin ve bunlar akıllı adamların işi değildir. Sadece son çare olarak başvurulur. Dehşete başvurmak için hakkın olan bir şeyi koruman gerekir. Aksi takdirde başkalarına zarar verirsin. Sen sana verdiğim gücü kötüye kullandın ve bunu yaparken de oğlumu öldürdün. Ve ülkemi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktın." Brick bunları söyledikten sonra masasından kalkıp pencereye gitti ve bahçeye baktı. Bıyıkları ile oynayıp oğlunu düşünürken ikisi de konuşmuyorlardı. Bir süre sonra içini çekti ve pencerenin önünden ayrılıp geri geldi. "Buraya neden geldin?" "Kızınızla evlenmek istiyorum efendim." Brick bir an düşündü, sonra "Bunu söylüyor musun yoksa izin mi istiyorsun benden?" diye sordu. Fakat onun yanıtını beklemeden masaya döndü, oturdu ve "Bunu da kötüye kullanırsan," diye devam etti. "Kızıma da acı verir, onu mutsuz yaparsan gelip seni bulurum, bunu unutma." David ayağa kalktı ve şapkasını saçsız başına geçirip ön kenarını aşağıya doğru hafifçe çekti. "Sizin de düğünde bulunmanızı istiyoruz. Debra özellikle annesi ve babasının nikahta bulunmasını arzu ediyor." Brick başını salladı ve kısaca "Tamam" dedi. "Ona söyle, evlendiğiniz sırada orada olacağız." Kudüs Üniversitesi'nin sinagogu bir çöl adamının tentesine benzeyen aynı hatlara sahip beyaz bir yapıydı. Bahçede ağaçlar kırmızı tomurcaklar açmıştı. Davetli sayısı beklediklerinden fazlaydı çünkü aile ve yakınlarından başka Debra'nın üniversiteden arkadaşları da gelmişlerdi. Robert ve bazı filo arkadaşları, Ella Kadesh, Debra'nın gözlerine bakan Doktor Edelman, Aaron Cohen ve diğer bazı tanıdıklar da davetliler arasındaydı. Basit nikah töreninden sonra üniversitenin bahçesinden geçip David'in kiraladığı bir salona geçtiler. Davetliler oldukça sessizdi ve pek az kişi gülüp konuşuyordu. David'in eski filosundan gelen arkadaşları görev başına döndüklerinden düğünün neşesi de azalmıştı. Debra'nın annesi hala tam olarak iyileşmemiş ve hele kızının gideceğini öğrendikten sonra iyice üzülmeye başlamıştı. Arada sırada gözlerini siliyor, gözyaşlarını göstermemek için elinden geleni yapıyordu. Debra'nın onu teselli için yaptıkları hiçbir işe yaramadı. Doktor Edelman ayrılmadan önce David'i bir köşeye çekti. "Gözlerinde herhangi bir puslanma, fazlaca kızarma, atrofi ya da ağrı veya baş ağrısı olursa hemen gerekeni yapmalısın." "Merak etmeyin doktor, onu sürekli gözetleyeceğim. En küçük bir kuşkum olursa bana hemen yaz." "Teşekkür ederim doktor." Edelman onun elini sıktı ve "Yeni yaşamınızda size iyi şanslar, mutluluklar dilerim" dedi. Debra her şeye iyi dayanmış, kendini hep kontrol altında tutmuştu. Fakat sonunda o da dayanamadı. Lut Havaalanı'nın çıkış kapısında annesi ve Ella Kadesh'le birlikte o da boşanmış ve hepsi birden birbirlerine sarılıp ağlamaya başlamışlardı. David ve Brick ne yapacaklarını bilemez bir halde yan tarafta durmuşlar, sanki o kadınlarla hiçbir ilgileri yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlardı. Uçağın birkaç dakikaya kadar kalkacağını bildiren anonsu duyunca kısaca el sıkıştılar ve David Debra'nın kolunu tutup onu oradan uzaklaştırdı. Artık yeni yaşamlarına başlıyorlardı. Boeing'in merdivenini çıkarken arkalarına bakmadılar. Dev yolcu uçağı yerden kesilip güneye doğru dönerken, David havalarda olmanın getirdiği rahatlıkla arkasına yaslandı. Birkaç gündür yaşadıkları kargaşa ve telaş bitmişti. Tüm olanları aşağıda ve arkalarında bırakmışlardı. Önlerinde yeni bir yaşam, yeni maceralar vardı ve içi sevinç doluydu. Yan tarafına dönüp Debra'nın kolunu hafifçe sıktı. "Merhaba Bayan Morgan." Debra ona döndü ve görmeyen gözleri parlayarak mutlu bir gülümsemeyle baktı. Kuzeyde Jabulani'ye gitmeden önce Cape Town'da bir süre kalmaları gerekiyordu. David, Mount Nelson Oteli'nde bir daire tuttu ve uzun yokluğu sırasında birikmiş olan işlerini halletmeye başladı. Hisse senetleri ve diğer kıymetli kağıtlarını yöneten muhasebeciler, ondan 10 gün kadar orada kalmasını istemişlerdi. Otelde günlerce oturup birikmiş olan işleri halletmeye, ortada duran bazı sorunları çözümlemeye çalıştılar. Gelirleri orada bulunmadığı 2 yıl içinde harcamalarının çok üstüne çıkmış, epey parası birikmişti ve bunların yeniden değerlendirilmeleri, yeni yatırımlara yönlendirilmeleri gerekiyordu. Ayrıca 3. vakıf gelirleri de kısa bir süre sonra onun hesaplarına geçmeye başlayacaktı ki bu konuda da yapılması gereken bazı işler bulunuyordu. Debra bunları dinlerken David'in zenginliği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyordu. Bir ara yalnız kaldıklarında heyecanlı bir sesle "Ne kadar çok paran varmış senin böyle?" diyerek güldü. "Tabii ya, ben sadece yakışıklı değil, aynı zamanda zengin bir adamım." Debra onun kendi görünüşü konusunda bu kadar rahat konuşabilmesi karşısında rahatlamıştı. David artık yüzü için eskisi kadar üzülmüyordu. Birkaç gün sonra Mitzi ve kocası otele onları ziyarete geldiler. Fakat o akşam hiçbiri rahat değildi ve bekledikleri gibi iyi bir akşam geçiremediler. Mitzi sanki hiçbir şey değişmemiş gibi davranmaya çalışmasına ve ona hala savaşçı diye hitap etmesine rağmen David'e karşı olan duygularının değişmiş olduğunu pek saklayamadı. Kuzini hamileydi ve David'in düşünebileceğinden daha çirkin olmuştu. David onlarla bir süre konuştuktan sonra soğuk davranmalarının gerçek nedenini anladı. Önceleri onları kendisinden uzaklaştıran şeyin yüzünün görünüşü olduğunu sanmıştı. Fakat Misty yarım saat durmadan konuşup kocasının Morgan grubu içinde kendine mükemmel bir yaptığını anlatınca soğukluğun nedenini anladı. Misty'nin söylediğine göre Paul Morgan, Cecil'e de bazı hisse senetleri vermiş ve onu ortak yapmıştı. Cecil, karısının kendisini methetmesinden çok memnun olmuştu. Bir ara David'e baktı ve "Sen de bizimle çalışmayı düşünür müsün David?" diye sordu. "Eminim senin için de iyi bir pozisyon bulabiliriz. Ha ha." David hiç bozulmadı ve büyük bir soğukkanlılıkla "Hayır, teşekkür ederim." dedi. "Sen benim için hiç üzülme aslanım. İleride Paul amcadan şirketi devralabilirsin. Beni hiç düşünme sakın." Cecil birden şaşırdı ve "Yok canım," dedi. "Beni yanlış anladın galiba. Ben onu demek istemedim." Mitzi ise dolambaçlı yolları bir kenara bıraktı ve "Cecil çok iyi bir yönetici olacak, savaşçı," diye konuştu. "Sen zaten şirkette hiç ilgilenmek istememiştin, öyle değil mi?" O akşamdan sonra Mitzi ve kocasını bir daha görmediler. Paul Morgan da Avrupa'ya gitmişti. David böylece rahat kaldı ve kendi işlerini halledip Jabulani'ye gidiş hazırlıklarına başladı. Barney Winter bir hafta onlarla birlikte olmuş ve David'e hem orman içlerindeki küçük pistlere iniş kalkış yapabilecek ve hem de onun istediği yüksek performansı verebilecek bir uçak seçimi için yardımcı olmaya çalışmıştı. Sonunda 6 kişilik, her biri 300 beygir gücünde 2 motoru olan bir Piper Novaja üzerinde karar verdiler. Motorlar Lycoming'di ve uçak mükemmel, içeriye alınan bir iniş takımına sahipti. Barney ellerini kalçalarına koydu ve birkaç dakika uçağın çevresinde dolanıp iyice inceledi. Dış kontrolü tamamladıktan sonra sağ tekerleğe hafif bir tekme attı ve "Eh, ne yapalım, bu bir miraj değil ama idare eder," dedi. David başını sallayıp güldü ve "Mirajlardan bıktım," dedi. "Onlar insanı ısırıyorlar." Oradaki son günlerinde David Debra'yı aldı ve Pearl yakınlarında bir çiftliğe götürdü. Çiftlik sahibinin karısı köpek yetiştiricisiydi ve cins köpeklerin arasında dolaşırlarken minik bir köpek yavrusu hemen Debra'nın yanına gitti ve onun bacağını koklamaya başladı. Debra hemen eğilip onun başını okşamış ve sonra o da köpek gibi hayvanı koklamıştı. "Eski deri gibi kokuyor," dedi. "Rengi ne bunun?" David güldü ve "Simsiyah bir şey," diye yanıt verdi. "Zulu gibi kapkara bir minik köpek. O halde biz de ona Zulu ismini verelim." David, "Bunu mu almak istiyorsun?" diye sordu. Debra güldü ve "Baksana," dedi. "O bizi seçti bile." Ertesi sabah kalkıp kuzeye doğru uçmaya başladılar. Fakat arka koltuklardan birine oturttukları köpek yavrusu yerinden pek memnun olmamış gibiydi. Bir süre sonra koltuktan fırladı ve zıplayarak Debra'nın kucağına oturuverdi. Bu ikisinin de hoşuna gitmişti. David eyvah diyerek güldü. Başıma bir de rakip çıktı galiba. Kahverengi yüksek bozkırların üzerinden geçtikten sonra Güney Afrika'nın ormanları üzerinde uçmaya başladılar. David altlarında küçük Bush Buck Ridge köyünü görmüş ve ağaçların arasından bir yılan gibi kıvrılarak akan Sabi Nehri'ni izlemeye başlamıştı. Uçuş başını kuzeye doğru birkaç derece değiştirdi ve 10 dakika kadar sonra düz arazinin sonunda birden yükselen mavi tepeleri gördü. Birkaç dakika daha uçtuktan sonra Debra'ya işte geldik dedi. Biraz ilerimizde. Debra köpeği kucağında iyice sıkmış ve David'e biraz daha sokulmuştu. Havadan nasıl görünüyor? Tepelerin uçları sivri kayalıklarla, yamaçları ise yemyeşil ormanlarla kaplıydı. Yamaçların alt kısımları kalın ve koyu renkli çalılık bir araziden oluşuyordu. Bitki örtüsünün arasından küçük göllerin parlayan suları görülüyordu. David bunları ayrıntılarıyla Debra'ya anlattı. Babam bunlara İnci dizisi ismini vermiş. Zaten öyle de görünüyorlar. Tepelere yağan yağmurların akan suları ile oluşuyor bu küçük göller. Bazı yerlerde zemin kumlu olduğundan oluşumları gibi kısa zamanda kuruyup ortadan kayboluverirler. David tepelerin üzerinde dönüp yavaşça irtifa kaybederken Jabulani'ye özel karakterini veren de bu göllerdir diye devam etti. Buradaki tüm vahşi yaşama sularıyla onlar hayat verirler. Kuşlar ve diğer pek çok hayvan yüzlerce mil mesafeden bu göllere gelirler. Navajo'yu düz uçuşa geçirdikten sonra gaz kolunu biraz geriye çekti ve tekrar irtifa kaybetmeye başladı. İşte çiftlik aşağıda biraz ileride altımızda göründü. Beyaz duvarlar, sıcakta içerisini serin tutsun diye damlarda sazlık kaplamalar, derin gölgelik verandalar ve rahat odalar. Çok seveceksin orasını. Küçük meydanın pisti temiz ve güvenli görünüyordu. Ancak bir direğin üzerine asılı sallanan rüzgar torbası kirlenmiş ve biraz yırtılmıştı. David meydan çevresinde bir tur attıktan sonra pisti karşıladı ve mükemmel bir iniş yaptı. Birkaç saniye sonra ağaçların arasına sıkıştırılmış olan tuğla hangara doğru yerde ilerliyorlardı. Hangarın önüne geldiklerinde David frenlere bastı ve park frenini çekip motorları susturdu. Tamam işte, hepsi bu kadar. Jabulani dünyanın en büyük doğal parklarından biri olan Kruger Milli Parkı'na sınır olan çiftliklerden biriydi. Bu çiftliklerde üretim yapılmıyordu çünkü tahıl üretimi için uygun değillerdi ve sadece bazıları az sayıda hayvan yetiştirmekteydi. Bunların büyük değerleri vahşi doğal yaşamı korumalarıydı. Buralarda çok çeşitli bir bitki örtüsü ve vahşi hayvan türü vardı ve zenginler Lebensraum denen bu bölgede bir parça araziye sahip olabilmek için büyük paralar ödüyorlardı. David'in dedesi buraları satın alırken fazla para vermemişti. Çünkü o zamanlar vahşi yaşam henüz koruma altına alınmamıştı. Ve kimse de buralara gelip bitki örtüsünü ya da vahşi hayvanları ortadan kaldırma girişiminde bulunmuyordu. Jabulani yıllar önce ailenin av köşkü olarak kullanılmıştı. Fakat Paul Morgan orman yaşamından pek hoşlanmadığından buraları David'in babasına, ondan da David'e kalmıştı. Şu anda David'in mülkiyetinde bulunan bu yaklaşık 8000 dönümlük Afrika ormanı ve ovası paha biçilmesi güç bir varlıktı. Morgan ailesi son 15 yıl içinde buralardan pek yararlanmamıştı. David'in babası ava gitmeyi çok seven bir adamdı ve David de okul tatillerinin büyük çoğunluğunu burada babası ile birlikte geçirirdi. Fakat babasının ölümünden sonra Jabulani adeta unutulmuş bir yer olarak kalmış ve buraya hemen hiç gelmemişlerdi. David buraya en son olarak 7 yıl önce Kobra filosundaki pilot arkadaşlarını getirmişti. O zamanlar çiftlik Sam isminde bir zenci kahya tarafından mükemmel bir şekilde yönetilmekteydi. Sam'in yönetimi zamanında yatak takımları tertemiz, döşemeler cilalı, binaların dış duvarları beyaz badanalı ve damların üzerini örten sazlar hasarsız tutulurdu. Buzlukta her zaman yeteri kadar biftek bulunur, içki dolabından istenen içki alınabilirdi. Sam'in yanında yarım düzine kadar güvenilir ve iyi çalışan yardımcı vardı. David'in uçağı görüp yanına koşan iki zenciye ilk sorduğu soru Sam nerede oldu? Sam gitmek. Nereye gitti? Aldığı yanıt Afrikalıların ünlü omuz silkmesiydi. Zencilerin üzerindeki üniformalar kir içindeydi ve onarılmaları gerekiyordu. Adamlar karşılarında duran patronları ile hiç ilgilenmiyormuş gibi duruyorlardı. Land Rover nerede? Araba ölü. Binaya doğru ilerlediler ve David orada yeni ve hoş olmayan bazı sürprizlerle karşılaştı. Ana bina ve müştemilat bakımsızlık ve ihmalden harap olmuştu. Onarım ve yenileme gerektiriyordu. Duvarların sıvası yer yer dökülmüştü. Bina ve kulübelerin içleri toz toprak içindeydi ve her yerde kuş ve hayvan pislikleri görülüyordu. Geniş verandayı böcek ve sineklerden koruması gereken tel örgü paslanmıştı ve yer yer çürüyüp kopuyordu. Sebze bahçelerini yabani otlar bürümüştü. Çevrelerindeki çitler yıkılmış, parçalanmış, dökülmüştü. Büyük ana binanın bahçesi bile yabani otlar tarafından istila edilmişti. Makine olarak ölen de sadece Land Rover değildi. Çiftlikte bulunan su pompası, tuvalet deposu, elektrik jeneratörü ve benzeri hiçbir makine ve sistem hepsi bozuk ya da kırık döküktü. Merdivenin basamağına oturup saplı bardaklardan çay içerken David berbat dedi. Sağlam hiçbir şey kalmamış burada. İyi ki yanımızda bir şeyler getirmişiz. Oh Davy, üzüldüm bu duruma. Burasını çok sevdim. Ne kadar sakin ve sessiz bir yer. Burada sinirlerimin hemen yatıştığını hissettim. O kadar üzülme canım. Ben üzülmedim. Bu eski kulübeler 920'lerde büyük babam tarafından inşa edilmiş ve o zaman da zaten pek sağlam yapılmamışlar. David'in sesinde yeni bir enerji ve umut seziliyordu. Bence daha iyi onları bu şekilde bulmamız. Her şeyi yıkar ve yeniden istediğimiz gibi inşa ederiz. Burası bize ait bir yer değil mi? David büyük bir mutluluk içinde evet canım dedi. Burası bizim yerimiz. Ertesi günü en yakın büyük kasaba olan Nelsprut'a uçtular. Ondan sonraki bir haftaları hazırlık ve planlama ile geçti. Kendi sorunlarını unutmuşlardı. İyi bir mimar bulup binaları en ince ayrıntısına ve kendi zevklerine göre çizdirdiler. İnşaat hesaplarını yaptırdılar. Debra'nın büyük ve havadar bir stüdyosu, David'in de kendisine ait bir ofisi ve çalışma odası olacaktı. Mutfak, gözleri görmeyen bir aşçının her şeyi kolayca bulup yapabileceği şekilde tanzim edilecekti. Odalar arasında ayağa takılacak zemin farkı bulunmayacak ve bir de çocuk bölümü inşa edilecekti. David'in çocuk bölümü konusundaki konuşması Debra'yı meraklandırmıştı. "Benden habersiz bazı planlar mı yapıyorsun yoksa?" diye sordu. "Sana daha sonra söylerim, olur mu sevgilim?" Misafir evi ana binadan ayrı ve biraz daha uzakta yapılacaktı. Ondan yaklaşık 300 metre ileride de hizmetkarların yaşayacakları kulübeler inşa edilecekti. Bu kulübeler ağaçların arasında ve ana binanın arkasında yükselen kayalığın önünde bulunacaklardı. David bir inşaatçıya fazla para verip diğer işleri bırakmasını ve Jablani'yi inşa etmesini istedi. Adam gerekli ekipman, malzeme ve işçilerinin Nelsprut'te 4 büyük kamyona yükleyecek Jablani'ye gelecekti. İnşaat işçileri ana binanın yapımına başladıkları zaman David de uçak pistini düzeltti. Su pompalarını ve hala kullanılabilecek olan diğer bazı makina ve ekipmanı onarmaya başladı. Fakat Land Rover ve elektrik jeneratörü onarılmaz durumdaydı ve yenilerini almak gerekiyordu. 2 aylık bir çalışmadan sonra ana binanın yapımı bitmişti ve içine girebilirlerdi. Debra kayıt cihazlarını çalışma odasındaki pencerelerin altına bahçeyi görebilecek şekilde yerleştirmişti. Öğleden sonra buradan esen rüzgarlar odayı serinletecek ve içeriye çiçek kokularını getirecekti. David, Jablani'nin mükemmel ve konforlu bir ev olabilmesi için elinden geleni yaparken Debra da kendine göre bazı hazırlıklar yapıp duruyordu. Önce binanın içindeki tüm oda ve salonları kafasının içine yerleştirip haritaları ve planları beynine işledi. Birkaç hafta içinde evde normal, gözleri gören bir insan gibi dolaşabileceğini biliyordu. Hizmetkarlara da hiçbir eşyanın yerini değiştirmemeleri konusunda talimat vermişti. Her şey onun koyduğu yerde ve noktada bulunacaktı. Zulu ismini verdikleri minik köpek yavrusu da sürekli olarak onu izliyor, evin içinde oradan oraya koşup duruyordu. Önceleri Debra'nın korunması gerektiğine inanıyor, yabancıların ona yaklaşmalarını istemiyordu. Daha sonraları Zulu Debra'nın yüzüne bakarak ya da kuyruğunu ona sallayarak onun dikkatini çekemeyeceğini anladı. Bunu yapabilmesi için ya sızlanması ya da soluması gerektiğini öğrendi. Debra'nın bazı hallerde dikkatsiz olduğunu da görebiliyordu. Onun merdivenin basamaklarına ya da dikkatsiz bir hizmetkar tarafından bırakılmış bir kovaya takılıp düşmesini önlemek için tehlikeye yaklaşırken koşup bacaklarına burnu ile dokunması gerektiğini anlamıştı. Debra şimdi her gün öğleye kadar çalışma odasında kalıp çalışıyor ve Zulu da onun ayakları dibinde yatıp bekliyordu. David, Debra'nın penceresi dışında ağaçların altında kuşların yıkanmaları için bir banyo hazırlamıştı. Bu nedenle Debra band kayıtlarını yaparken ayrıca çeşitli kuş seslerini de kaydediyordu. Bunlar onun fon müziğiydi. Debra, Nelsprut'te band kayıtlarını daktilo edecek birini bulmuştu. David alışveriş yapmak için oraya uçtuğunda Debra'nın bantlarını daktilo edilmek üzere götürüyor, edilenleri alıyor ve postanede gelmiş mektupları da toplayıp tekrar dönüyordu. David çalışmalarında ona yardımcı oluyordu. Yazılanları yüksek sesle okuyor ve varsa onun istediği değişiklikleri yapıyordu. Bu nedenle bir süre sonra gazeteden romana kadar her şeyi yüksek sesle okumayı adet edindi. Debra bir gün çalışırlarken, "Sen varken Braille'le körler için kabartma baskı. Ne gerek var?" diyerek güldü. Fakat başka konularda da David'in yardımına gereksinme duymaktaydı. Yeni çevrelerinde öğrenmek istediği o kadar çok şey vardı ki sıra ile hepsini öğrenecekti. Örneğin penceresinin dışında ötüşerek yıkanan ve su içen çok çeşitli kuşların seslerini yavaş yavaş ayırt edebiliyor ve yeni bir kuş türü geldiğinde sesinden anlayabiliyordu. "David, yeni bir kuş gelmiş galiba. Baksana, nasıl bir şey bu?" Böyle durumlarda David ona kuşun tüylerinden davranışlarına kadar her şeyi anlatmak zorundaydı. Debra'ya yeni binaların arazideki konumları, hangi malzemeyle yapıldıkları, Zulu antikaları, hizmetkarların kaç kişi oldukları ve neler yaptıkları, çalışma odasının penceresinden görünen manzara ve benzeri çok çeşitli konularda açıklamalar yapıyor ve her şeyi anlatıyordu. İnşaat çalışmaları bir süre sonra bitti ve yabancılar Jabulani'den ayrıldılar. Fakat orasını kendileri için tam bir yuva olarak hissedebilmeleri ancak İsrail'den Malik Sokağı'ndaki evden ayırdıkları eşyaların sandıklar içinde gelmesiyle mümkün olabildi. 22. ayrımın sonu. Sayfa No. 207. Devamı 23. ayrımda.